Ayrım 13 Diptekiler Peter Benchley Sayfa 199 Sabah uyandıklarında mutfaktan sesler duydular. Sanders pantolonunu giyip yatak odasından çıktı. Trace mutfak masasına oturmuştu. Önünde bir çay bardağı vardı. Karşısında leke içinde bir tişört giymiş, ağzı ekmekle dolu Kevin vardı. Sanders mutfağa girince ikisi de dönüp baktılar. Trace'in daha önce karşılaşmıştınız demesine karşın Kevin'in yüzünde Sanders'ı tanıdığını belirten bir işaret görülmedi. Elbette dedi Sanders, merhaba. Kevin bir şey söylemedi ama Sanders onun kendisine göz kırptığını gördü. Kendine bir fincan kahve koyup masaya oturdu. Trace Kevin'a araç gereçleri kullanacak adamı var mıymış diye sordu. Kevin omuz silkti. Hava vinci var mı? Belgelerde bir şey yazmıyor. Sanders nedir bu diye söze karıştı. Basil Tupper'ı hatırlıyor musun? Sizi ziyarete gelen kuyumcuyu. Bu sabah Kennedy'den iki sandık dolusu dalgıç takımı gelmiş. Basil Tupper'ın adresine. Nereden biliyorsun? Gümrükten bir arkadaş haber verdi. Dalgıçlıkla ilgili her şey. Hepsinden de 6'şer tane. Hükümet soru sormaz mı? Bunda yasalara aykırı bir şey yok. Tupper dalgıç takımlarının gümrüğünü ödemiş nakit parayla. Üstelik kuyumcu dükkanına dışarıdan çok mal getirir. Bu yüzden de gümrük memurlarını görür. Dalgıç malzemesi satan bir dükkan açacağını bile ileri sürebilir. Trace başını dikleştirdi, bir şey dinler gibi. Sanders ancak o zaman mutfağın dışından bir yerden gelen bir motorun boğuk sesini duydu. Kompresörün yemeği bitiyor. Trace ayağa kalktı. Kevin'a, Adam Coffin'a uğra dedi. Öğleye kumsalda olsun. Sonra Sanders'a döndü. Hanımını uyandırsan iyi olur. Eğer Cloche dalgıç eğitimine başladıysa zamanımız kalmadı demektir. Bir takım şeyleri öğrenmeniz gerek. Gail kalktı bile. Dışarı çıktılar. Kevin gitti. Sanders Trace'i izledi. Evin arkasındaki küçük bir barakaya gittiler. Barakada yakıtın sonuna gelmiş bir benzinli kompresör aksırarak tıksırarak çalışıyordu. İki scuba tüpü borularla kompresöre bağlanmıştı. 2200 dedi Truist. 2500 de doldurmak gerek. Kompresörü durdurdu, benzin koydu, yeniden çalıştırdı. Bugünlerde bir elektrik motoru almak istiyorum. Benzinle güç oluyor, tehlikeli de. Çıkan gaz yüzünden mi? Evet, bu boruyu o yüzden koyuyorum. Trace kompresörden toprak döşemeye, oradan da barakanın duvarındaki bir deliğe doğru uzanan madeni egzoz borusunu gösterdi. Gail barakanın kapısında göründü, elinde bir tost vardı. Günaydın dedi. Sizin yerinizde olsam ondan başka bir şey yemezdim dedi Trace. Yapılacak bir hayli işimiz var. Herhalde maskenize kusmak istemezsiniz. Trace'in iskelesinden saat 11'e birkaç dakika geç ayrıldılar. Corsair'ın güvertesinde 3 kangal sarı lastik boru vardı. Boruların her birinin ucu kompresöre bağlanmıştı. 6 scuba tüpü küpeşte boyunca uzanan rafa sıralanmıştı. Dümen tekerleğinin önündeki rafa Trace çiftesini yerleştirmişti. Köpek de yanlarındaydı. David'le Gail Trace'in iki yanında duruyorlardı. Sanders çifteyi işaret ederek ''Gerçekten peşimize düşecekler mi?'' diye sordu. ''Hiç belli olmaz.'' Gail'a baktı Trace. ''Tüfek kullanmasını bilir misiniz?'' ''Hayır.'' ''O halde güvertedeki ilk nöbeti adam tutsun. Daha iyi olur. Kompresörü nasıl kapatacağını da bilir.''
''Kompresörü kapatmak mı?''
''Evet. Eğer burada bir kargaşalık olursa bizi durumdan ancak bu yolla haberdar edebilir.'' Hava almaya başlarsanız durumu çabucak kavrarsınız. Yukarı çıkarken soluğunuzu tutmadığınız sürece bir mesele çıkmaz.
Trace gülümsedi.
Zaten burada işler karıştıysa aşağıda kalıp kumu solumak çok daha iyi.
Trace gazı kesti. Mercan kayalıklarının arasından yolunu seçti. Kıyıdan esen rüzgar kayaların çevresinde bir köpük oluşturacak kadar güçlüydü. Bu yüzden Trace kayaların arasından geçen dar yolu bulmakta güçlük çekmiyordu. Orange Grove'a yaklaştıkça kısa yırtık pırtık şortuyla Coffin'i fark ettiler. Denize giren yoktu. Kayaların içine girince Trace motora gaz verdi, kıyıya yöneldi. Tekne sığlığa 9-10 metre yaklaşınca Trace motoru susturdu. Coffin bir dalganın altından yüzerek geldi. Treese yandan uzandı. Onu bir çekişle tekneye aldı.
Treese, Orange Grove'a resmi kıyafetinle gelmene sevindim dedi.
Coffin teknenin yanından aşağı deniz suyu tükürdü. Burnunu sildi.
Pis herifler. Asansörü kullanmama izin vermediler. Özel olduğunu söylediler. Onlara bu konuda avukatımla görüşeceğimi söyledim.
Güldü. Treese Corsair'ın burnunu açık denize çevirdi. Yolda Adam'a Cloche'un yaptığını, sabah gümrüğe gelen dalgıç takımlarını kısaca anlattı. Adam Coffin'e ilkin onun teknede kalmasını istediğini söylediğinde Coffin karşı koydu. Ama Treese onun silah ve karışık araç gereçleri kullanmaktaki ustalığını övünce de razı oldu. İkinci köpük dalgasının gerisinde demir attılar.
Her şeyi hazır edince dalacağız. Ben hava tüfeğini alacağım. David, sen benim solumda dur. Hava vincinin nasıl çalıştığını hiç gördün mü?
Hayır.
Vincin yanında havayı yollayan bir tüp vardır. Bu bir çeşit boşluk yaratır, kumu emer. Çok güçlü uzatma. Sonra çeker, parmaklarını kırar. Denizin dibindeki kumu olağanüstü bir hızla temizler. Ampullerin ya da başka bir şeyin de emilmemesi için çok dikkatli olmam gerek. Ve siz,
şimdi Gale'e dönmüştü,
kocanızın solunda durun. Aşağıda 6-7 metre ötesini göremeyeceğiniz için yanımızdan uzaklaşmayın. Alın.
Genç kadına çadır bezinden bir çarşı çantası uzattı.
David ampulleri toplayıp size verecek. Siz de onları bu çantaya koyun. Çanta dolunca David'in omuzuna vurup işaret verin. O da bana haber verecek. Çantayı yukarı çıkartacağız. Bana söylemeden yukarı çıkmayın. Önce silahı hazırlamam gerek. Eğer sizden uzağa düşersem kum, siz daha onları toplamaya fırsat bulmadan üzerlerini kaplar. Eğer bir aksilik çıkarsa Adam kompresörü derhal kapatacak. Kapattığı anda da soluk almanız güçleşir. Suyun üstüne çıktığınızda provaya mümkün olduğu kadar yakın durun, tutunun. O zaman yukarıdan kolayca görünmezsiniz. Eğer teknede size kötülük etmeyi düşünen biri yoksa bir iki soluk alır yeniden dalarsınız. Tamam mı?
Sanders tamam dedi. Gale ben dedi.
Söyleyin, ne diyeceğinizi bileyim. Sonra sürprizlerle karşılaşmak istemem.
Hiç hoşuma gitmedi dedi Gale. Yerdeki desko maskelerini, sarı tüp kangalını gösteriyordu. Beni korkutuyor.
Neden?
Bilmiyorum, belki de kapalı yerlerden korktuğum içindir. Bir yere sımsıkı bağlanmaktan, oraya kısılıp kalmaktan nefret ederim. Eğer birisi kompresörü kapatırsa herhalde kalp seknesinden giderim.
Sanders, haydi, haydi dedi.
Gale, gerçek bu diye yineledi. Elimde olan bir şey değil.
Treese, bunda mesele çıkartacak bir şey yok diye söze karıştı. O zaman oksijen tüpü kullanın, bol bol var.
Teşekkürler.
İçinizde konuşmak isteyen var mı? Harekete geçelim mi?
Sanders, dalgıç elbisesi giyecek misin diye sordu.
Evet, aşağıda uzun süre kalacağız. Su ılıktır ama yeteri kadar değil. Bir saat içinde vücut sıcaklığı diye bir şey kalmaz.
Treese alet çantasından bir tornavida aldı, kompresörü işlemeye hazır etti. Kontaktan kıvılcımlar çıktı, kompresör canlandı. Sanders aşağı indi. Corsair'ın kamerası bir dalgıcın bit pazarına benziyordu. Tavandan kangal kangal ipler, teller sarkıyordu. İki balıkçı oltası kameranın tahtasındaki çengellere takılmıştı. Bir köşede bir yığın eski regülatör borusu duruyordu. Çekiç, tornavida, keski, İngiliz anahtarı gibi aletler ranzanın üzerine saçılmıştı. Sanders dalgıç elbisesi, maskesi ve paletlerinden oluşan bir yığın buldu. Dalgıç elbiselerinin altlarını üstlerini birbirinden ayırdı. Kendisine ve Gale'a uygun gelecekleri seçti. Yığının altından paslanmış bir bıçak çıktı. Bir de dalgıcın kalçasına taktığı bıçak kılıfı. Bıçağı kılıfa soktu, onu da elbiselerle birlikte yukarı çıkardı. Gale dalmasını kolaylaştıracak ağırlıklarını kemere bağlamakla meşguldü. Sanders ona bir dalgıç elbisesini verdi. Gale başını salladı. Sanders'ın elindeki bıçağı görmüştü.
Onunla ne yapmayı düşünüyorsun?
Bilmem, kumu kazarım. Aşağıda buldum.
Treese alüminyum tüpü suya saldı. Tüp suyun üzerinde bir an durdu. Sonra ağır ağır battı. Suyun üstüne kabarcıklar fırladı.
Treese, o kangalı dağıt diye bağırdı Sanders'a. Ben kendiminkini sancak tarafından atacağım. Birbirlerine karışmasınlar.
Sanders söyleneni yaptı, sonra Gale'ın oksijen tüpünü takmasına yardım etti. Bıçağını sağ bacağına yerleştirdi. Kendi ağırlık kemerini hazırlayıp taktı. Paletlerini giydi. "Galiba hazırım," dedi. "Kendimi pek garip hissediyorum. Maske yok, tüp yok."
"Gale, ben suya inince çantayı uzat, olur mu?" dedi.
"Elbette." Genç kadın suya kaydı. Sanders ona çantayı sapından uzattı. Gale el salladı. Dibe doğru dalmaya başladı. Ondan sonra Trees daldı, sonra da Sanders. Sanders aşağı doğru inerken Desco'ya dalmanın üzerinde ne gibi duygular uyandırdığını anlamaya çalışıyordu. Görüş açısı maskeyle olduğundan daha genişti, burnunu görebiliyordu. İnsanın ağzında lastik boru olmaması rahatlık veriyordu. Kendi kendine konuşabildiğini fark etti ama başında belli belirsiz bir çekiş olduğunu da hissediyordu. Başını kaldırıp yukarı baktı, lastik borunun peşinden geldiğini gördü. Trees'in mercan kayalıklarına doğru gittiğini de görmüştü, oraya yöneldi. Şimdi Trees mağaranın ağzında bekliyordu. Alüminyum hava vincini yerden yukarıda tutmuştu. Su altında bile vincin hatırı sayılır bir gürültüsü vardı. Sanki binaların arasından güçlü bir rüzgar esiyor gibiydi. David'le Gale yanına vardıklarında Trees onları mağaranın yanına koydu. İşaret ve baş parmağıyla daire çizerek onlara baktı. "Tamam mı?" demek istiyordu. Onlar da tamam işaretini verdiler. Trees vincin ağzını kuma dokundurdu. Aynı anda da yerden kum hortum gibi çekilip gitti. Birkaç saniye içinde de 30 santim genişliğinde, 30 santim derinliğinde bir çukur meydana geldi. Kum bir duman halinde çıkıyordu. Kayalıklardaki dalgalar akıntıyla mücadele ediyordu. Sanders çok geçmeden çukurun içini görebilmek için yere yatması gerektiğini anladı. Kumların içinden bir ampulün ucu göründü. Sanders bunu kaptı, Gale'a uzattı. Gale da bunu çantaya koydu. Şimdi çukur daha da derinleşmişti. Birden çukurun bir yanı çöktü, kumlar Sanders'ın yüzüne geldi. Bu kum perdesinin gerisinden Sanders ışıltılı bir şeyler gördü. Çukura uzandı, ampulleri avuçladı, Trees vinci kaldırdı. Sanders'ın ampulleri toplamasını bekledi. Sonra Trees çukurdan bir parça yana çekildi. Orada başka bir çukur açmaya başladı. Çok geçmeden de beyaz, sarı, amber rengi bir ampul tarlasına kavuştular. Gale Sanders'a bir parça daha yaklaştı. Ampulleri ondan dikkatle alıp çantaya koyuyordu. Bir iş yapmak güzeldi. Dalgıç elbisesinin içindeki su vücut ısısını bulmuştu. Kollarını bacaklarını oynattığında elbisesinin orasından burasından sular fışkırıyordu. Çantadaki ampulleri saymaya çalıştı. Pek çoktu. Çantaya fazla ampul koydukları takdirde bunların sudan çıktığında kırılabileceklerini düşünüp kaygılanıyordu. Suyun içinde hemen hemen hiç ağırlıkları yok gibiydi. Ama sudan çıkınca sıvı çantanın altındaki ampulleri kıracak kadar ağırlaşabilirdi. Sanders'ın omuzuna vurup kendilerinden yalnızca 9-10 metre ötede durmasına karşın bulanık bir şekil gibi görünen Trees'i gösterdi. Sanders da gidip Trees'in omuzuna dokundu. Gale ona çantayı gösterdi. Trees de yukarı çıkmasını işaret etti. Gale yukarı çıkarken elindeki çanta hızını kesiyor, onu aşağı doğru çekiyordu. Bu yüzden ayaklarını suya bütün gücüyle vuruyor, ellerini kullanıyordu. Bir ara aşağıya baktı. Trees'in Sanders'ın omuzuna dokunup yukarıyı işaret ettiğini gördü. Coffin, Gale'ın çıkardığı su kabarcıklarını görmüştü. Dalma platformunda onu bekliyordu. Çantayı genç kadının elinden alıp içine baktı. Gözleri bir hatırlayışla bulutlanır gibi oldu. "Yalnızca evet," dedi. Gale kendini platformun üstüne çekip sırt üstü soluk soluğa uzandı. "Coffin, bir daha sefere belindeki ağırlıkları aşağıda bırak," dedi. "Daha kolay olur." Gale "olur" diye karşılık verdi. Bunu kendisi düşünemediği için bayağı sinirlendi. "Çantayı şimdi boşaltırım." Gale doğruldu, acelesi yok. Coffin ampulleri boşaltmaya başladı. "Bir sorun çıkmadı ya." "Yok yok," dedi Coffin. "Zaten kıyı insan dolu. Onların gözleri önünde bir şey yapamazlar." "Trees su altında iyi çalışıyor. Hava vincini kullanmak zor mu?" "Çoğunlukla öyle. Ağırdır ama Trees onu 5-6 saat yorulmadan tutabilir. Elinden gelse suyun dibinden hiç çıkmaz o.
En mutlu anlarını orada geçirir, insanlardan uzakta.
Ne demek istedin?
Bilmiyor musun?
Hayır,
ben dedikodudan hoşlanan bir insan değilim.
Bay Coffin, dedi Gail, sinirlenmemeye çalışıyordu. Ben senden dedikodu etmeni istemedim. Ama Therese'le bizden başka herkesin bildiğini sandığım bir şey var. Kimse de bir şey söylemiyor. Biz Therese'in evinde kalıyor, onun yatağında yatıyoruz. Herhalde bir şey bilmeye hakkımız var.
Coffin çantadan son ampulü de çıkardı.
Belki haklısın. Bütün söyleyeceğim şu. Therese bir zamanlar evliydi.
Şimdi karısı nerede?
Öldü. Coffin ona boş çantayı uzattı. 246 tane, daha çok var.
Gail ona baktı. Yaşlı adamdan daha çok bilgi almaya çalışıp çalışmamayı düşünüyordu. Aksine karar verdi. Adam Coffin konuşmak isterse konuşurdu. Her şeyi anlatması için baskı yapmak yaşlı adamı sinirlendirebilirdi. Gail maskesini yüzüne indirdi. Ağızlığı dişlerinin arasına sıkıştırdı. Platformdan suya kaydı. Suyun altında çantayı hareketlerine engel olmasın diye top biçiminde kıvırdı. Aşağı baktı. Sanders'la Therese'in mağaradan birkaç metre uzakta kayalığın dibinde çalıştıklarını gördü. Dört bir yanlarını kaplayan kum bulutu içinde kimin kim olduğunu ayırt edemiyordu. Dalgıç elbisesine dolan su buz gibiydi. Tüpte ne kadar oksijen kaldığını da merak ediyordu. Tüp değiştirme sırasında vereceği mola zamanını sabırsızlıkla bekliyordu. Güneşe uzanıp kemiklerini ısıtır, belki de Coffin'i Therese'in öyküsünü anlatmaya kandırırdı. Uçuşan kumların içinden yüzdü. Kulağına biri Earth'te çalışıyormuş gibi çekiç sesleri geliyordu. Kum gözlerini adeta körleştirdi. Göğsüne hava ve çakıl taşlarıyla karışık bir şey çarptı. Hava bincinin kum çakıl deniz kabukları fırlatan ucuna çok yaklaşmıştı. İki büklüm oldu, dibe indi. Therese hava bincinin bir ucunu kayalıklara vurup elini sokabilecek bir delik açmaya çalışıyordu. Yumruk büyüklüğünde bir mercan kayası koptu, hortumdan yukarı çıktı. Therese deliği parmaklarıyla yokladı. Sonra başını salladı. Eli çok büyüktü, deliğe girmemişti. Sanders'a işaret etti. Sanders, kabuklu bir şey var. Bunu Therese'e uzattı. Gail geldiğini bildirmek için Therese'in omuzuna vurdu. Therese döndü, çantayı açmasını işaret etti. Gail çantayı açtı. Therese elindekini içine bıraktı. Sonra hep birlikte mağaraya gittiler. Therese'in açtığı delik kumla dolmuştu bile. Şimdi dipte ancak belli belirsiz fark edilen bir eğim vardı. Therese, Gail'la David'i hava vincinin iki yanına geçirdi. Vinç çalışmaya başladı. İlk zaman hiçbir şey görünmedi ama çok geçmeden ampul tarlasını buldu. Sanders bunları ikişer üçer alıp Gail'e uzatmaya başladı. Dipte ellerinden başka hiçbir yeri hareket etmeden durmak Gail'in içinde ürpertiler uyandırdı. Derin, sevimsiz bir duyguydu bu. Dalgıç elbisesinin içindeki su hareketsiz ve yapışkandı. Isı çıkarması gereken vücudundan kollarına, omuzlarına ve boynuna bir soğukluk gidiyordu. Oksijen tüpünün bir an önce boşalması için dua ediyordu. Sanders son iki ampulü çukurdan aldı. Therese bir parça geri çekildi. Hortumu başka bir yere tuttu ve tutar tutmaz da yeni bir ampul yatağı ortaya çıktı. Şimdi çukurun dibinde bir yumru belirmişti, sert bir kabuk. Üzerindeki kumlar çekilince Sanders onu iyice gördü. Madeni, yeşil renkte sivri bir şeydi. Birden bunun ne olduğunu anladı. Bir top güllesiydi. Uzandı ama Therese vincin ucuyla onun eline vurdu. Sonra işaret parmağını kaldırdı. Dikkat et demek istiyordu. Yeşil şeye işaret etti, sonra parmağını salladı. Kendini gösterdi. Onunla ben ilgileneceğim demek istiyordu. Sanders'ı hava vincine ve çukurdakini işaret etti. Bunu al, çukurun üstünde tut diyordu. Sanders anladığını göstermek için başını salladı, boruya uzandı. Therese aleti ona bıraktı. Therese'in çalışmasını izleyen Sanders, hava vincini kullanmanın hiç de güç bir şey olmadığına karar vermişti. Boruya bu kadar kuvvetle sarılmaya da gerek yoktu. Bu yüzden tutuşunu gevşetti. Borunun ağzı kumların üzerinde kaydı, taşları kumları yuttu. Boru birden içinden geçiremeyeceği büyüklükte bir taş yutmuş gibiydi. Çünkü tıkanmıştı. Sanders'ın elinden fırladı, koltuk altına çarptı. Basınçlı havayla dolu 30 metre uzunluğundaki boru şimdi Sanders'a bir kırbaç gibi vuruyor, onu suyun içinde top gibi döndürüyordu. Sanders topuklarını kuma geçirip sabit durmak istiyor ama başaramıyordu. Zaman zaman suyun üzerine mercan kayalıklarını da görüyordu. Kendini kurtarmak için boruyu daha az sıkı tuttu. Bu kez boru kaburgalarına bir kırbaç gibi çarptı. Sonra boru hareketsiz kaldı. Trace hava vincini alttan tutmuştu. Sanders'a iyi misin işaretini yaptı. Kaslarını kaldırdı. Sanders kaburgalarına dokundu. İyi olduğunu anlattı. Trace ona boruyu daha sıkı tutmasını işaret etti. Çukurun başına gitti. Gale Sanders'ın omuzuna dokunup gözlerinin içine kaygıyla baktı. Sanders iyiyim işareti yaptı, diz çöktü. Trace ona borunun tutunulacak yerini uzatıp hortumu koltuğunun altına sıkıştırdı. Sanders öylesine sıkı tuttu ki parmaklarının eklem yerleri bembeyaz oldu. İyice tuttuğuna emin olunca Trace'e işaret etti. Trace vinci çalıştırdı. Sonra da çukurun öteki yanına geçti. Sanders'a hortumu nereye tutacağını işaret ediyor, yeşil top güllesinin çevresini açtırıyordu. Gülle diklemesine duruyordu. Çukur genişledikçe çapı 18-20 santimi buldu. Üzeri denizaltı bitkileriyle kaplanmıştı. Görünüşe ve Trace'in tutumuna bakılırsa patlayıcı niteliğini hala taşıdığı belliydi. Güllenin çevresindeki kumlar açılınca Trace bunu dikkatle tuttu, aldı, inceledi, sonra kayaların dibine koydu. Sonra hava vincini Sanders'tan aldı, çukura tuttu. Çanta çabucak doldu. Gale iliklerine kadar donmuştu. Güneşin sıcaklığını özlüyor ama bunu erkeklere açıklamaktan kaçınıyordu. Çanta doluncaya kadar beklemek zorundaydı. Sonra sevinçle soluğunun sıkıştığını fark etti. Demek tüpte oksijen kullanmıştı. Trace'e dokundu, parmağını boğazından geçirdi, yukarıyı işaret etti. Trace de parmağı ile çantayı gösterdi, sonra sol elini kaldırdı. Bir, iki ve üç parmağını açtı. Gale'e aşağıya çok çanta getirmesini anlatmak istiyordu. Genç kadın başını salladı. Suyun üstüne çıkarken Trace de Sanders'ın uskurun başında durduklarını gördü. Demek ki ellerinden geldiğince fazla ampul çıkarmak, süratli çalışmak istiyorlardı. Dipten 4-5 metre yükselmişti ki çantanın ağırlığı Gale'a belindeki ağırlıkları çıkartması gerektiğini hatırlattı. Kemerin tokasını açtı, bıraktı. Kemerin kumların üzerine düşüşüne baktı. Coffin onu yukarıda yine bekliyordu. Gale ona çantayı uzatırken "Dipte bir şey var," dedi.
"Nedir?"
"Bilmiyorum, kayalıklarda buldular."
''Çanta istiyor musun?''
''Evet, Trace birkaç çanta almamı söyledi.''
''Buna hiç şaşmadım. Aşağıdaki ampulleri bir çantayla taşımak uzun sürer.''
13. ayrımın sonu. Sayfa 214.